Şeker.
Oysa adımız yemekleri
hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz. Siz kıymetli dinleyicilerimizle sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu'da birliğin ve kardeşliğin mayasını oluşturan ahilik kültürü, geçmişte sosyal ve ekonomik hayatı yönlendirdiği gibi bugün de birçok sosyal ve ekonomik kuruluşun oluşumunda pay sahibi. Ahi Evran'ın doğumunun 850. yılı olması nedeniyle 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Ahi Evran yılı ilan edildi. Biz de bu bağlamda ahiliğin fonksiyonlarını ve bize kazandırdıklarını Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı Kazım Ceylan'la konuşacağız programımızın ilk dakikalarında. Hemen sonrasında Huzurlu Hayat köşemizle yayınımız sürecek. Uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız telefon hattımızda olacak ve Ramazan ayının manevi atmosferini, sağlıklı her Müslümana farz olan orucun faziletlerini ve kişiye maddi manevi kazandırdıklarını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Emanetin almadan, emanetçi emanetin almadan.
gideriz. Dünya senin vatanın mı, yurdun mu? Dünya senin vatanın mı, yurdun mu?
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluştuğu ahilik geleneğinin öncüsü Ahi Evran'ın doğumunun 850. yılı olması nedeniyle 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Ahi Evran yılı ilan edildi. Biz de bu vesileyle ahiliği daha çok iyi sizlere ulaştıralım, daha iyi tanıyalım, tanıtalım istiyoruz ve bu nedenle Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı Kazım Ceylan'ı telefon hattımıza aldık. Sayın Ceylan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sesin Hanım. Teşekkür ediyorum böyle güzel bir konuyu her zaman gündeme getirmeye çalıştığınız için.
Bizim için de çok büyük bir gurur kaynağı. Böylesine kıymetli değerlerimiz var ve bu değerlerimizin aslında tüm dünyaya duyurulmasını, tanıtılmasını, daha yakından tanıtılmasını istiyoruz. Siz de hep vesile oluyorsunuz. Eksik olmayınız. İyi ki varsınız Sayın Ceylan.
Sağ olun.
Ahilik geleneğinin kıymetini, değerini çok iyi biliyoruz ama özellikle günlük yaşamda bize kazandırdıklarını, hem toplum yaşantısında, hem aile yaşantımızda, hem sosyal kültürel yaşantımızda katkılarını biraz daha detaylı inceleyelim istiyoruz. Dilerseniz günlük yaşamda, aile yaşamıyla başlayalım.
Evet, çok iyi edersiniz, sağ olun. Daha önce söylediğimiz gibi ahilik, imanın amele dönüştüğü, Anadolu'nun vatandaşmasını, Osmanlı'nın cihan devleti olmasını sağlayan dünyevi ve uhrevi bir sistemdi. Ve sadece esnafları ilgilendirmiyordu. Toplumun bütün kesimlerini, 7 sosyal dilim dediğimiz bütün kesimlerini ilgilendiriyordu. Bu açıdan sorduğunuz soruyla ilgili söyleyecek olursak, bütünüyle hayatımızı etkilemiştir. Yani ahilik sadece bir meslek grubunun değil, toplumun bütün hayatını etkilemiştir. Şöyle ki, koymuş olduğu kurallarla, ahiliğin 740 bilinen kuralı var. Bu kurallar hepsi görgüye, nezakete, zarafete, insan olmaya, yeni bir insanlığa yolculuk olarak düşünmek mümkündür. Şöyle başlayalım isterseniz konuyu değerlendirmeye. Türkler Anadolu'ya geldiğinde atlı göçebe bir medeniyetin temsilcileri olarak geldiler. Ve herkesin az olsa bir mesleği olmakla beraber yerleşik hayata geçmemişlerdi. İşte ahilik Anadolu'da yaptığı en büyük hizmetlerden biri de insanları göçebe hayattan yerleşik hayata geçirmesiyle olmuştur. Bu ne demektir? Yerleşik hayat, İbn Haldun öyle diyor, toplum, hele o dönemlerde toplumları ikiye ayırıyor. Bir, göçebe toplumlar, yerleşik hayata geçmeyenler, ikincisi şehirli toplumlar. İşte Türk toplumunun, Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerini ahiler sağlamış ve ahilik aslında bir yerleşik medeniyet hareketidir. Yerleşik hayata geçtikten sonra insanlarımızın davranışlarını, görgülerini, aile hayatlarını, sosyal hayatlarını, sosyal ilişkilerini bütünüyle hayata bakışını değiştirmişlerdir. Şehirleşmeyi biz bir ölçüde medenileşme olarak değerlendiriyoruz. Yani insanların davranışları daha ölçülü, daha kibar, hak hukuka daha çok riayet eden toplumlar şehirli toplumlardır. O itibarla bizim ahilik yerleşik hayata geçtikten sonra bütün alışkanlıklarımıza ölçü getirmiştir. Mesela yemek yeme alışkanlığından tutunuz da çarşıda, pazarda gezmeye kadar ya da hasta ziyaretine kadar hayatın bütün alanlarıyla ilgili ölçüler getirmiştir. Mesela yemek yerken diyor ki sağ elle başlayacaksın, bismillah diyeceksin, kendi önünden yiyeceksin, yersen ağzını fazla açıp kapamayacaksın, aç kalkacaksın biraz, işte midenin üçte birini suyla, üçte birini yiyecekle, üçte biri boş kalacak diyor. O yemeğe oturmadan elini yıkayacaksın, yemeği bitirdikten sonra elini yıkayacaksın, ağzını yıkayacaksın vesaire. Hı hı. Yani göçebe bir toplum yerleşik hayata geçince bu ölçüleri getiriyor. Ya da hasta ziyaretine giderken diyor işte hastaya çok fazla yanında kalma, onun moralini düzeltecek ölçüde konuş, sağ tarafına otur, onu sıkma, ümit var olarak konuş falan, böyle kurallar koymuş. Yürürken işte adımlarını böyle at, sağa sola çok fazla bakma, insanların rahatsız etme falan falan, böyle ölçüler koymuş. Ben bu düşündüğüm zaman dedim ki ailelik tamamıyla bizim hayatımızı tabii düzenlemiş. Evet, rahmetli evet. Halil İnalcık Hoca da öyle diyor. Ailelik milli karakterimizi, davranışlarımızı, ölçülerimizi koymuş. Koymakla kalmamış, bunun hayata taşınmasına sebep olmuştur. Anlatabiliyor muyum evet, bilmiyorum. Evet, evet. Yani sadece kural koymuyor Sizin Hanım. O kuralları yerleştiriyor ve insan hayatında bir davranış haline getiriyor. O açıdan biz ahiliği bir medenileşme, yerleşik hayata geçme ve insanlarımızın görgülü, nezaket, zarafet sahibi insanlar olmasını etkilemiştir ki bunu biz çok önemsiyoruz.
Sayın Ceylan,
ve biliyorsunuz Sizin Hanım,
özür dilerim,
ailelerin kendine has bir eğitim sistemi vardı. O eğitim sistemiyle de tamamıyla insanımızı aş ve iş sahibi yapıyor, bir meslek sahibi yapıyor ve ahlaklı insanlar olmasını sağlıyor.
Evet Sayın Ceylan.
Yani daha önce de bir vesileyle
beni duyuyor musunuz efendim? Kusura bakmayın araya girdim. Müsaadenizle şimdi günümüzde bu nezaket ve görgü kuralları anlamında çok fazla eğitimler veriliyor. Yani aslında birebir bu ahiliğin kitabı hala günümüzde de okutuluyor tüm dünyaya. Bu anlamda geçmişten günümüze çok da güzel davranışsal olarak insan ilişkilerini düzenlemek anlamında kıymetli bir bağ kurmuş aslında.
Evet, dediğiniz gibi gerçekten de son derece güzel bir bağ kurmuş ki dünyada farklı isimlerle de olsa bugün o davranışlar insanlara kazandırılmaya çalışılıyor. Yani ahiret 800 yıl önce bu işi halletmişler diyebiliriz.
Evet.
Evet.
Buyurun devam edin, araya girmiştim.
Evet, şimdi buyurun. Bu eğitimleri de tabii ki dünyada ya model olacak niteliktedir. Genelde şu anda eğitimimizin durumu nedir? Teorik bilgiler veriyor. Ama ahiler onu teorik bilgilerin yanında, yani akşamları tekke ve zaviyelerin yanında, gündüzleri de iş hayatında, iş başında eğitim yapıyor. Ve orada da ayrı bir eğitim veriyor. Yani gelen müşteriye karşı son derece kibar davranacaksınız, gülümseyeceksiniz, onu aldatmayacaksınız, eksik ölçmeyeceksiniz, tartmayacaksınız. Müşteri memnuniyeti dediğimiz, şu anda günümüzde
evet.
bu işle meşgul olanların söylediği ve müşteri memnuniyeti dediğimiz şeyi ahiler ta o zamanda bunu ölçülerini ortaya koymuşlar ve müşteri memnuniyetini ön plana koymuşlardır. Yani düşünebiliyor musunuz? İnsanları hem aç sahibi yapıyor, iç sahibi yapıyor. Bir de nezaketli, zarafet içerisinde çok ince insanlar olarak evet. yetiştiriyor. Yani ahiliğin eğitimi yeni bir insan tipi, ne dedik? Ahil tipi dediğimiz, ahil insan tipi dediğimiz insanlığa yönlendiriyor. Ayrıca bir de şu çok önemli, ben onu çok önemsiyorum. Bizim insanlarımızın dayanışma ve yardımlaşma yönünü sağlamlaştırıyor. Neyle sağlamlaştırıyor bunu? Kendi ihtiyacınızın üstündeki paranızla, malınızı onu fakire fukaraya, ihtiyaç sahibi insanlara vererek, verdirerek. Bunu neyle yapıyor? Orta sahneyle. Yani büyük tekke ve zaviyelerin ya da camilerin önüne koydukları orta sandıklarında fazla olan şeylerini bırakıyorlar ve ihtiyaç sahipleri onu oradan alıyor. Ölçü ne? Sağ elin verdiğinden
sol elin haberi oldu. Evet.
Yani şu inceliği görebiliyor muyuz? Şimdi sağ olsun bir kısım yardım kuruluşları yardım ediyorlar ama insan onurunu hiçe sayarak davul zurna ve kamera eşliğinde gidiyorlar ve o inceliği gösteremiyorlar. Diğer taraftan Sezin Hanım, mesela siftah kelimesi, bu ne demek? Siz sabahleyin iş yerinde siftahınızı yaptınız, yani ilk alışverişinizi yaptınız. Gelen ikinci müşteriye diyorsunuz ki ben sabahleyin siftahı yaptım, komşuya gideriz. Hmm. Eğer komşu da yapmışsa komşuya. 7 defa komşuya gönderiyorlar. Bugün bunu Ankara'da, Kırşehir'de, Kayseri'de, İstanbul'da, İzmir'de, aklınıza nereye geliyorsa böyle bir anlayışı görmek mümkün mü? Değil maalesef.
Evet, evet. Ay, aslında o siftah kavramı hala var esnafımızda. Çok da huzur verir insana. Ben bir örneğin kapıdan girdiğimde bir şey satın alacağım zaman eğer ben ilk müşteriysem ve hadi siz bir şey alın da siftah olsun dediklerinde böyle almayacağım varsa da alasım gelir. Hani öyle de bir sıcaklık oluyor.
Evet, yani annenin üzerindendir o işte. Yani ama genel olarak yani bugün büyük alışveriş merkezlerinde
artık
ya da
kalmadı, değil mi?
Büyük satış yerlerinde bunlar maalesef gitmiştir. Ama evet. Anadolu esnafında sizin söylediğiniz o geleneğin izlerini hala görmek mümkündür.
Evet.
Ya da yardımlaşma duygusuna bir başka örnek, imece usulü. Daha çok köylerimizde olurdu o eskiden. Hala bazı yerlerde oluyordur ümit ediyorum. Ne olurdu? Birileri bir şey mesela ekim biçerken, harman kaldırırken kimsesi yok geride kalmış ise diğer komşular, köylüler bir araya gelirler. Geride kalanın işini yaparlar ve el birliğiyle onun da işte hasadını kaldırmaya yardım ederlerdi. Bunlar son derece önemli şeyler. Yani insanı yücelten yardımlaşma duygular. Ayrıca ahilerin bir kültürel etkileri de Anadolu coğrafyasının Türkçe isimler kazanmasına, Türkçe kelimeler, dağ, şehir, nehir, ova isimleri konmasını sağlamıştır. Yani Anadolu'nun kültürel olarak vatanlaşmasını sağlamışlardır. Mesela Kırşehir'i, Gülşehir'i, Aydın, Tokat, Yozgat gibi şehirler tamamıyla Türkçe isimler. Ya da Kayseri, Kayseri yapmışlar. İkonyum'u Konya yapmışlar. Sangargos'u Sakarya yapmışlar. Hmm. Dağlara bakmışlar. Uludağ demişler. Kazdağ demişler. Bozdağ demişler. Tamamıyla coğrafyanın vatanlaşmasını sağlamışlardır ki bunu çok bilmez insanlarımız.
Evet.
Bu da ahilerin önemli hizmetlerindendir. Bir çok önemli şey de bu bapta söyleyebiliriz. İnsanlarımıza halka hizmet, hakka hizmet anlayışını, şuurunu kazandırmışlardır. Yani siz halka hizmet ediyorsunuz ama aynı zamanda bunu hakka hizmet olarak değerlendirmişlerdir.
Evet.
Yani hizmetinizin sonu bir ölçüde hakkın rızasını almak olarak değerlendirmişlerdir ki bunu da çok önemsiyorum. Ayrıca insanlarımıza toprak sevgisini, vatan sevgisini ve onun ötesinde üretme ve paylaşma duygusunu kazandırmışlardır. Yani ben her zaman diyorum ki Sezin Hanım, ahilik medeniyetimizin mayası, harcı olmuştur. Anadolu'da insanımıza zillik ruhu kazandırmıştır ki o zaman daha millet haline gelememiş aşiretlere zillik şuuru veriyor. Hani Hacı Bektaş-ı Veli'nin de söylediği bir olalım, iri olalım, diri olalım sözü aslında bir ahilik düsturudur.
Hmm.
Bu yıl Hacı Bektaş Veli yılı da ilan edildi. O cümleden hemen söyleyeyim. Bu sözü Ahi Evran Veli ile Hacı Bektaş Veli çok yakın iki dosttur. ve yaş itibariyle Evren Veli tabii ki daha büyüktür. Bu öğretiyi Hacı Bektaşi Veli Ahi Evran'dan almış ve bunu son derece güzel bir şekilde bunu dillendirmiştir. Bunu da çok önemsiyoruz.
Evet, aslında günümüzde değil mi Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok özenle kullandığı sözcükler, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Çünkü o birlik duygusunu...
Sayın Cumhurbaşkanımız da güzel seslediniz, evet. Çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu sözü sık telaffuz ediyor.
Evet, konuşmalarında.
İşte kaynağı burası. Yani ahilik ruhu, ahilikten neşet eden, ahilikten kaynaklanan son derece güzel formüle edilmiş bir söz o.
Evet.
Ayrıca ahiler medeniyetimize, kültürümüze kalite kavramını kazandırmıştır. Sizin hanım, sizi bütün samimiyetimle temin ederim ki 43 yıl, 44 yıl üniversitede hocalık yapmış, öğretmen yetiştirmiş bir hocanız olarak söylüyorum.
Buyurun hocam.
Bana deseler ki, hocam şu anda Türkiye'nin en önemli meselesi nedir deseler, ben tek kelimeyle kalite derim. Bütün alanlarda, sadece bir alanda söylemiyorum, üretilen mal alanda söylemiyorum, yetişen insan anlamında da söylüyorum. Bütün sosyal meselelerle ilgili bakış olarak da söylüyorum. Türkiye'nin tek meselesi kalite meselesidir. Eğer her alanda kaliteyi biz halledebilirsek, kaliteli nesiller yetiştirebilirsek, okullarımız kaliteli olabilirse, üretimimiz kaliteli olabilirse, insanımız kaliteli olursa emin olunuz ki Türkiye'nin çözemeyeceği bir meselesi yoktur. Onu da biliyorsunuz, pabucunu dama atmak geleneği ahi geleneğidir. Yapılan bir iş, ürün kaliteli olmamışsa ne yapıyorlar? Pabucu dama atıyorlar. Bir daha o kimseye o işi yaptırmıyorlar. Hmm. Onu da çok önemsiyorum.
Evet.
Yine medeniyetimize kazandırdığı en önemli şeylerden birisi vakıf kavramıdır. Şule Hanım önümüzdeki ay vakıf konusunu irdeleyelim, konuşalım
demişti.
Ne güzel
demişti. Olur, ne güzel
Onun
olur.
İçin bu konuya şu anda ayrıntılı girmeyeceğim.
Tabii ki.
Ama vakıflar da medeniyetimize ahilerin kazandırdığı önemli bir olgudur.
Evet.
Bir de şu çok önemli. Bir insanın sözü değil, davranışları önemlidir. İşte ahilerin kültürümüze kazandırdığı en önemli hususlardan birisi de eylem söylem birliğini sağlamalarıdır. Yani şimdi şunu deyip kalmıyorlar. İnsanlara yardım edeceksin. Eyvallah. Ama insanlara yardım ediyor. Bu çok önemli bir şey. Garibin kurabanı fakirin elinden tutuyorlar. Düşene bir tekmede onlar vurmuyorlar. Düşeni yerden kaldırıyorlar. Ve devamlı insanlara hayır öğütlü oluyorlar ve daima inançlarıyla uygulamaları, amelleri arasında yakın bir bağ sağlıyorlar. Bunun şu anda günümüz Türkiye'sinin ve Müslümanların en önemli problemlerinden birisi olduğunu söyleyeceğim maalesef. Mesela diyoruz ki Müslüman hırsızlık yapmaz, rüşvet almaz, hak yemez. Doğru ölçer, doğru tartar da bunu ne kadar uyguluyoruz? İşte asıl problemlerden biri de galiba bu olsa gerektir. Onun için ben ahilerin bu ölçüsünü de çok önemsiyorum. Ayrıca ahilik şu ya da bu tarikat değil, bütün herkesi birleştiren bir din algısına sahiptir. Daha önce bir vesileyle söylemiştim ama kadınlar dünya tarihinde ilk defa ahiler vasıtasıyla teşkilatlandırıyorlar. Kadınları eğitiyorlar. Hem ahlaki eğitim sağlıyorlar hem de kabiliyetlerine göre sizin hanım neye kabiliyeti varsa o konuda yetiştiriyorlar. Bu daha çok fakir, kimsesiz genç kızları alıyorlar, yetiştiriyorlar. Yetiştirdikten sonra da onlara diyorlar ki aşına, işine, eşine bağlı kalacaktır.
Evet.
Yani bu, sadece bunun üzerine bile bir program yapabiliriz.
Evet, Bacıya Nur'u mutlaka konuşalım. Çok kıymetli, çünkü siz de ifade ettiniz de belki dünyada hiçbir yerde kadına bu kadar değer verildiği bir sistem, bir teşkilatlanma olmamıştır diye düşünüyorum. Bunu mutlaka inşallah önümüzdeki programlarımızda konuşalım.
Programlarımızdan birine de Sezin Hanım, sizin isteğiniz üzerine
evet,
tabii ki
lütfen,
çok önemli.
Lütfen.
Planlayalım inşallah birine de. Onu görüşelim.
Evet,
yani değerli... Ticaret ahlakını sağlıyorlar.
Evet.
Bu siz girişte de söylediniz ya, bu ne kadar önemli bir şey. Ahlak ve ticareti birleştiren bir anlayış var. Rabbena hep bana değil, ölçüyü doğru koyan ve helal haram dengesine riayet eden, doğru ölçen, doğru tartan, İnsanları aldatmayan ve müşteri memnuniyetini sağlayan, müşteriyi fazla kar alarak üzmeyen, hatta bir ara söylemiştim bir gazetede, manşet olmuştu, ahiler karda değil hayırda yarışmışlardır. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda dünyada herkesin gözünü para hırsı kaplamıştır. Maddi hırs kaplamıştır. Ahilik işte maddenin de ötesine geçen bir anlayışla insanlara böyle doğru hareket etmeyi sağlayabilen, kardan ziyade insanların hayrına yapacak işleri geliştiren bir sistem olmuş. Tabii bu ayrı çok önemli bir başlık olmakla birlikte ailelerin etkileri bağlamında olduğu için iki cümleyle de ifade etmek durumundayım. Bir ahi şeyhi olan Şeyh Edebalı vasıtasıyla Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda aktif rol oynamışlar. Hani dünyada tarihçiler, meşhur tarihçiler diyorlar ya, 400 çadırlık bir Türkmen aşireti nasıl oldu da kısa zamanda bir cihan devleti oldu? İşte bu sorunun cevabını ya da onun sırrını ahilik teşkilatında bulunuyor dünyanın önemli tarihçileri. Öyle ki Osmanlı'yı siyasi, sosyal, kültürel, dini, ekonomik, askeri alanda teşkilatlandırıyor ahiler. Askeri teşkilatlanmasını ilk o sağlayan ahi teşkilatları, ahilerin siyasi birlikleri olmuş ve de daha sonra sistematik hale getirmişler. Ekonomilerini, eğitimlerini, devlet teşkilatını sistemleştirmişler ki Osmanlı'nın Fatih Sultan Mehmet'e kadar başına gelen, görevde olan bütün sadrazamlar ahilik teşkilatında yetişmişlerdir. Osmanlı'nın ilk 6 padişahı Osman Gazi'den başlayarak Orhan Gazi'ye, Murad-ı Hüdavendigar'a, Yıldırım Bayezid'e, Çelebi Mehmet'e, 2. Murat'a ve Fatih Sultan Mehmet'e kadar bütün padişahlar ahilik teşkilatından yetişmişler. Son derece bilgili, görgülü, zarif insanlar olmuşlardır. Yani özetlemem o ki, ahiliğin kuralları bir ölçüde insan inşa etmiştir. Ahilik kelimenin tam manasıyla adam olma sanatıdır.
Evet, çok,
adam yetiştirme
çok
sanatıdır derse.
Çok güzel ifade ettiniz.
Evet.
Sayın Ceylan, son cümlelerinizi alalım. Sizinle olan bölümümüzün de sonuna gelmiş olduk böylelikle.
Evet, size tekrar teşekkür ediyorum. Özetle söylediğiniz gibi ahiliğin bugün biz çocuklarımıza, gençlerimize eğer ahiliği doğru öğretebilirsek birçok problemlerden uzak olacağız inşallah. İnsanımız kendi ruhuna, kendi anlayışına uygun yeni bir eğitim sistemiyle, insan inşa etme yolculuğu ile daha güzel günlere inşallah ulaşacaktır diyorum ve bir olalım, iri olalım, bir olalım sözleriyle de ahile ait bu sözlerle sözlerimi bitirmiş olayım.
Çok teşekkür,
teşekkür ediyorum tekrar.
Tabii bu bir son değil söyleşimizde, hemen dinleyicilerimize de hatırlatmış olalım. Bu yıl Ahi Evren yılı olması vesilesiyle biz Sayın Ceylan'ı yine önümüzdeki programlarda ağırlayacağız. Bize de vakit ayırdıkları için çok teşekkür ediyoruz kendilerine.
Ben teşekkür ediyorum size ve Şule Hanım'a özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı Kazım Ceylan telefon hattımızın diğer ucundaydı. Ahi Evran'ın doğumunun 850. yılı bu yıl ve 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Ahi Evran yılı ilan edildi. Biz de bu bağlamda bugün ahiliğin fonksiyonlarını konuştuk. Özellikle günlük yaşantımıza, şehirleşmeye, aile, sosyal ve kültürel hayata etkilerini, görgü kurallarına etkilerini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Kalbimi verdim sana fırlatamazsın, sevgimi verdim sana korkutamazsın. Ellerimden, gözlerimden, sözlerimden kurtulamazsın. Elimi bağlasan, gözümü dağlasan, dilimi bağlasan sen. Bir kuş olsan ta uzakta, uçup kaçsan daldan dala, yağmur olsan, şimşek olsan, taşsan sel gibi girdap olsan. Ellerimden, gözlerimden, sözlerimden kurtulamazsın. Elimi bağlasan, gözümü darlasan, dilimi bağlasan sen. Sabrımı verdim sana bıktıramazsın, ruhumu verdim sana bırakamazsın. Ellerimden, gözlerimden, sözlerimden kurtulamazsın. Elimi bağlasan, gözümü dağlasan, dilimi bağlasan sen. Kaçsan daldan dala, yağmur olsan, şimşek olsan, taşsan sel gibi girdap olsan. Ellerimden, gözlerimden, sözlerimden kurtulamazsın. Elimi bağlasan, gözümü darlasan, dilimi bağlasan sen. Ellerimden, gözlerimden, sözlerimden kurtulamazsın. Elimi bağlasan, gözümü darlasan, dilimi bağlasan sen.
Hayat. Hayatın Sesleri huzurlu hayat köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızda uzman vaiz değerli hocamız Ayşe Akkoç var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki hafta inşallah bereketli aya giriyoruz değerli hocam. Biz de bugün o vesileyle Ramazan'ı konuşalım, o manevi atmosferi konuşalım istedik sizinle. Biraz tarihçesiyle başlayalım mı değerli hocam? Nedir Ramazan ayının tarihçesi? Ne zamandan beri biz o bir ayı, o bereketli ayı kutluyoruz ve oruçla taçlandırıyoruz?
Ramazan ayı aslında... İslam'dan önce de o toplumda takvim olarak kullanılan aylar içerisinde biliniyor. Ancak herhangi bir ay. Fakat Ramazan ayına değer veren husus onda Kur'an'ın indirilmeye başlamış olması, orucun farz kılınması ve içinde pek çok ibadeti barındırıyor olması. Bu yönüyle ele aldığımızda Ramazan farz kılınmasıyla birlikte bu ay özel bir ay, kıymetli bir ay olarak biliniyor ve diğerlerinden farklı olarak ihya ediliyor.
Evet.
Ve insanları da ihya ediyor tabii. Ramazan ayının tarihçesine baktığımızda biz Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde orada bulunan toplumların, Yahudilerin, Hristiyanların oruç tuttuklarını biliyoruz tarihi süreçte. Yani şekli farklı olabilir ama bir oruç ibadeti var. Peygamber Efendimiz kendisi de Muharrem'in 10'unda oruç tutuyor. Oraya gittiklerinde onların oruç tuttuğu kendisine haber verildiğinde o zaman bunu öncesiyle ya da sonrasıyla tutsun diye tavsiye ediyor sahabeye. Öncesi ya da sonrasıyla tutuyor insanlar Muharrem'in 10. orucunu. Fakat bir sonraki yıl, hemen hemen 2 yıl sonra Ramazan orucu Şaban ayının içinde farz kılınıyor. Bu farz kılınışla birlikte tüm inananlar, İslam'ı kabul eden insanlar Ramazan ayını 30 gün oruç tutmaya başlıyor. İşte kameri takvime göre hilalin görülmesiyle başlayıp hilalin tekrar görüldüğünde, yeni ay girdiğinde oruca son veriyorlar. Yani bir 29 gün, 30 gün hilalin durumuna göre oruç tutuyorlar. Tarihçesi bu. Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicretinin 2. yılında farz kılınmış bir ibadeti barındıran, Kur'an'ın içinde indirildiği, Kadir Gecesi içinde olan fitrinin verildiği, Kur'an'ın çokça okunduğu, teravih namazlarının kılındığı, zekat ve sadakaların hayra katlanarak cevap bulduğu bir ay olduğu için bolca sevaba nail olalım diye insanların zekat ve sadakaları çokça verdikleri, Allah katında kıymetli ve Kur'an'da adı anılan tek ay Ramazan ayı. Bu yönüyle çok önemli, çok özel.
Evet ve tabii bir önemi daha var ki aslında içinde Kadir Gecesi'nde barındırıyor olması, öyle değil mi hocam?
Evet, Kadir Gecesi. Çünkü Allah'ın kuluna hitap ettiği Kur'an sözlerinin yeryüzüne peyderpey inişine, o toptan gelişine menşe olan bir ay Kadir Gecesi. Kur'an ile şereflenen bir ay. Kadir Gecesi'nden bahsedelim isterseniz kısaca. Gerçi o günler geldiğinde özellikle değinilir ama mekanları anlamlı kılan insanlar olur. Mekanları anlamlı kılan işte oranın yaşayan bir hatırası olur. Zamanları anlamlı kılan şey o zaman diliminde meydana gelen olaylar olur. Ramazan ayını da önemli kılan, anlamlı kılan, içinde 1000 geceden daha hayırlı diye nitelendirilen geceyi barındıran Kadir Gecesi olan ay. Dolayısıyla o gece sabaha kadar Cebrail Aleyhisselam ve meleklerin indiği, yeryüzünde akın akın geldiği, rahmetin sağmak olduğu bir gece olarak takdim edilir Kur'an diliyle insanlara. Dolayısıyla çok önemli, çok evet, özel bir ay. Heyecan, çocukluğumuzda hep hissettiğimiz heyecan. O heyecanı yaşamak çok güzel Sezin Hanım.
Evet.
O heyecanla buluşmak çok güzel. İşte geliyor O günlerde buluşmak çok güzel. Çoğu insan dünyadan göçtü. Bir kısmı insan sağlığı yerinde olmadığı için oruç tutamayacak. Bilmediği için Kur'an-ı Kerim'i okuyamayanlar var. Onlara hemen öğrenmelerini tavsiye edelim. Yani herkes ulaşamadı belki bu güzelliklere. Ulaşamayacak. Bir sonraki sene ulaşamayacak. Ama dem bu dem, an bu an. Ramazan'a ulaşmış olanlar, ulaşacak olanlar doya doya yaşasınlar Ramazan'ı ki o güzel günlerin feyzi bereketi ruhumuza sağanak olsun. Maddi manevi kazanımlarıyla insanlara huzur ve sükunu getirsin inşallah.
Amin, amin değerli hocam inşallah. Çocukluğumuzdan beri dediniz o orucun faziletlerinden, o çocuk yaşta nasıl faydalanmaya başladık ve sonrasında nasıl devam etti?
Çocukluğumuzda küçükken tekne orucu derlerdi. Anadolu'da hep bilinen ifadeler
tabii,
bunlar.
Tabii, tabii. Biz de tuttuk hocam.
Yarım gün oruç tutar. Öğlen büyüklerden ilk tat görür. İşte bazen bir çikolata olurdu tabii. Bu. Bazen sevdiğimiz bir şeyi almak olurdu. Hani bu oruç benim olsun derdi. Aslında heveslendirirlerdi tabii. Büyükler. O çocuk ruhumuza çok güzel işlemiş hakikaten. Ama Peygamber Efendimiz'in bir duası var ya, Rabbim bizi Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve Ramazan'a ulaştır. Ramazan'a ulaşanlara da müjdesi var. Kıymetine, hürmetine inanarak güzelce orucunu tutan, sevabını Allah'tan umarak güzelce orucunu tutan, geçmiş günahları bağışlanmış olur müjdesini alıyor. Bu çok güzel bir tabii. Şey. Hayata yeni bir sayfa açarak başlamak için çok güzel bir imkan, çok güzel bir fırsat. Dolayısıyla Ramazan orucunu tutarken de affolunmak üzere adımladığımız günler dilindeyiz. Bunu düşünerek yaşamak, o feyizle yoğrulmak, haşrolmak çok güzel. Çünkü insan hayatında yanlışlar yapabiliyor. İnsan istemediği halde başkalarını incitebiliyor, bazen ibadetlerini aksatabiliyor, belki olması gerektiği nokta duramıyor, ihmalleri olabiliyor. Hepsi için hani yoğun bakım diyelim, yoğun bakım ünitesine girmiş gibi nasıl yoğun
bir toparlanma. Evet.
Özel tedavi olursa, evet. Özel tedavi anları, özel rahmet anları, Rabbimin özel nazar ettiği anlar. Ramazan ayında o ruh haliyle insanlar adeta yeniden tertemiz bir sayfayla çok güzel bir yolda ilerlemek üzere karar alıyor. Ve bunu bilerek yürümenin rahatlığıyla dolaşıyor. Ruh hali imal olan insan geleceğe de ümitle bakıyor.
Tabii daha
çünkü
huzurlu
günahkar oluyor, tabii. Olduğunu düşünen insan ümitsizliğe düşer. Ama Rabbim dualarınız olmasa Rabbim size ne diye değer versin diyor. O ayet geliyor aklıma. Affolunmayacak hiçbir günahın olmadığı müjdesini veriyor Rabbim. Böyle de bir ayı hediye edince insan bağışlanmanın o kadar güzel, o kadar özel olduğunu hissederek doya doya yaşarsa Ramazan'ı, herhalde geçmişi affet Rabbim diyerek geleceğe de ümitle bakarak daha güzel günleri yaşamak arzusuyla bir hevesle, sevinçle yola devam eder.
Evet. Değerli hocam çok haklısınız. Şimdi hep aslında manevi boyutundan da konuştuk. Maddi olarak yani bedensel olarak da çok önemli faziletleri var orucun. Biraz da bunlara değinebiliriz.
Oruç tutan insan Peygamberimizin dilinde oruçlu sıhhat buluyor zaten. Yani sürekli gıdalanan beden dinlenmeye geçiyor. Dinlenen beden elbette ki bir kısım faydalarıyla rahatlıyor, huzur buluyor. Bugün bilim dünyasının ifadesine göre açlıkla tedavi edilen pek çok hastalık var.
Tabii.
Aslında bedenin fiziki anlamda da bu tür hastalıklardan arınmasına, kurtulmasına bir vesile, dinlenmesine bir vesile. Beden dinlendikçe ruh da hassaslaşıyor. Ruh hassaslaştığı zaman bedenin tedavisi daha kolay. Çünkü sevinç ve ümit ve insanın ümit var olması... Elbette ki bir kısım manevi duyguların dünyada yoğun olarak hissedilmesi, maddi planda da insanın hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak tedavisine imkan sağlıyor. Oruç bu anlamda da çok kıymetli. Bilim adamları bugün çok şey için açlığı tavsiye ediyor.
Tabii.
Oysa biz müminler olarak ibadet anlayışıyla aynı şeyi yapıyoruz yılda bir ait hem maddi kazanım hem manevi kazanım. Ebedi aile.
Daha ne doğru olsun?
Değil mi? Bize bir imkan sunuyor Allah-u Teala.
Evet aslında. Değerli hocam. Biraz da az önce Kur'an'ın okunması ve öğrenilmesi gerektiğinden bahsetmiştiniz. Özellikle tabii Kur'an ayı diye adlandırıyoruz biz Ramazan'ı. Bu ifadeden yola çıkarak Kur'an okumanın önemini ve bu ayda özellikle okumanın öneminden de biraz bahsedelim mi son dakikalarımızda?
Peygamber Efendimiz Ramazan ayı geldiğinde Cebrail Aleyhisselam kendisine gelir, hemen hemen her gün Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okurlardı rivayeti var. Cebrail dört büyük melekten birisi olan Cebrail Aleyhisselam'ın ve Peygamber Efendimiz'in karşılıklı Kur'an okuyuşunun bir hatırası olarak bütün İslam dünyasında bugün mukabeleler devam ettirilir. Özellikle bizim hanımlarımızın bu hususta çok gayretli olduğunu biliyorum.
Evet, evet.
Ramazan günlerinde sabahları eğer bir pakette koltuğun altına koymuş bir çantada gidiyorsa bir hanım mutlaka mukabeleye
doğru
gidiyordur. Biz Peygamber Efendimiz'in yaşadığı o olayı bugün yeryüzünde yaşayan müminler olarak bu şekilde yaşatıyoruz mukabele geleneğiyle. Gelenekselleşti artık, çok güzel bir gelenek oldu. İnşallah onu anlamak da nasip olsun. Ne dediğini anlarsa insanlar Kur'an-ı Kerim'in o ruha işleyecek, ruhu güzelleştirecek, dinginleştirecek. Bir de Rabbinden gelen mektubun herhalde sevgiliden gelen mektup gibi okunması, anlaşılması insanı farklı eğitecektir.
Tabii ki muhakkak, muhakkak değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İnşallah bu Ramazan ayını biz de kendimizin eğer o hem maddi hem manevi anlamda huzur bulması için nasıl değerlendirmemiz gerekiyorsa, hangi koşulları yerine getirmemiz gerekiyorsa, bu tabii pandemi sürecinde elimizden geldiğince kendimiz de yapmaya çalışacağız.
İnşallah.
O mukabeleler tabii yine pandemi belki etkileyebilir olumsuz yönde, ama biz o kadar bu konuda azimliyizdir ki ben online olarak bile, hani çevrimiçi olarak bile bunların yapılabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Yeter ki gönülde o istek olsun. Yeter ki o karşılıklılık esası olsun. Bence yapılmaması için hiçbir olumsuz neden yoktur diye düşünüyorum değerli hocam. Size de çok teşekkür ediyoruz. Ramazan ayını hayırlı uğurlu geçirmeyi ümit ediyoruz hep birlikte inşallah.
Hayırlı olsun hepimiz için, ülkemiz için, pandeminin de gitmesine vesile olsun inşallah.
Amin. İnşallah. İnşallah değerli hocam. Sevgi ve saygılarla. Sevgili dinleyicilerimiz, uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Huzur Hayat köşemizde Ramazan ayını, bereketini, manevi atmosferini konuştuk. Orucun faziletlerinden bahsettik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hayatın Seslerinde tekrar görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.